Ayrım 4. Sezen, Teoman Hekimoğlu, sayfa 60. Süreyya bütün öğleden sonra ve hatta gece boyunca üst kattan onu bir fikre davet edecek tıkırtılar kovaladı kulaklarıyla. Sesine ve sessizliğine fal açtı kadının. Bebeğin her an biraz daha sönükleşen ağlaması hariç, kimselerden ses alamadı aslında. Nursel'in kapısının önünde fazlaca kalamamış, dükkana koşup, sır vermez çiçeklerin arasında bir aşağı bir yukarı dolaşıp durmuştu. Ertesi sabah aynı sessizlikle şafak ağrırken uykusuz başı ağrıyordu adamın. Ama Nursel'in izini bırakmıyordu saklı bir inatla. Uçurumun kenarında dolaşan kadınsa rengarenk ışıklarla süslü çamur deryalarına batıp çıkıyordu hemen beri yanında. Olan bitenden habersiz köse fikri her gün çiçekçiye uğramayı sürdürüyor, hesap, kitap, sohbet, muhabbet ile ayrılıyordu. Yalnız bir seferinde artık eve gelişleri iyice seyrekleşen Süreyya'yı suale tuttu. O ise dükkanı canlandırmak istediğini, erken kapatmaktan bu sebeple kaçındığını, vakit geç olunca da artık hiç çıkmadığını ve böylelikle sabahları da tezgahı erken açabildiğini anlattı. Cevap vermedi köse fikri. Anladı mı veya ne anladı bilmiyordu Süreyya. Oralı da olmadı zaten. Nursel ile kurduğu bu tek taraflı yasaklı ve saklı bağ daha da uzaklaştırıyordu Süreyya'yı diğer herkesten. Öbür taraftan Nursel son şırıngasından sonra çok uyumuştu. Hiç rüya görmemişti ve sonunda keşke uyanmasaydım diyerek uyanmıştı. Uyandığında hala sırt üstü yatıyordu. Suratı ve göğsü kurumuş, kusmuk doluydu. Kendi kusmuğu, her şey saatin başa dönüşünden oluşuyordu onun için. Yalnız bundan ibaretti. Saatin başa dönüşü, saatin boşa dönüşü. Son zamanlarda ya şiddetle hastaydı ya da uyuşturulmuş şekilde şiddetle mutlu. Bir kibrit alevinin yalnızlığında kendi yalnızlığını kutluyordu adeta tek başına. Ruhunun harabelerinde oturmuş kalmıştı. Süreyya onu neredeyse her gün kuru yalnızlıklara gebe akşam üzerlerinin kucağında aynı kapının önünde jelatinli paketler alırken seyretti. Para verip mal alırken torbacının yüzüne öyle acınası, öyle yalvararak bakardı ki kadın, hani parasını olmadı 2 dirhem etiyle karşılığını verdiği halde her an bir kötülük beklermiş gibi. Aslında bundan korkarmış gibi ama verecek diye de umarak. Her defasında kim bilir ne fedakarlıklarla ufacık bir paketi eline geçiriyor. Sonra da adi adım evin yolunu tutuyordu. Kimi zaman bebeği yanında oluyordu, kimi zaman yalnız. Hep aynı kapı, aynı araba ve gittikçe yırtılan bir kadının yaşam sayfası. Hayatın ayak sesleri üst katta anlamı bulunmayanlarla birlikte gitgide kayboluyordu. Süreyya'ya göre Nursel, kendini bir çukura gömdüğünün farkında olmadan ve her kürek toprağı üzerine yine kendisinin attığının ayırdına varamadan eşeleniyordu ufacık çemberinde. O bir cesetti. Kendini sırtında taşıdığından habersiz kendi cesedi, kendi sırtındaydı. Nursel ise hayatını mahvetmeye çalışmıyordu. Dahası iyileştirmeye çalışıyordu kendince. Ancak yazık ki uyuşturucu da durabilecekken istemezdiniz, istediğinizde de artık duramazdınız. Ve hakikat pek çok zaman onu bulduğumuzu sandığımız yere hiç uğramamış olurdu. Ve Nursel adımlarını hızlandırıyordu terk edenlerin bir türlü belirsizleşmeyen eşgali ardında. Sonbahara kadar süre geldi böylece ikisi arasındaki yakınlaşmasız peş peşelik. Nursel kirasını günü gününe değilse de ödemeyi sürdürüyor. Kısa süreli gecikmeler bir borç birikintisine dönüşmüyordu. Ödemeleri yapmak için çiçekçiye apansız, fütursuzca giriyor, parayı tezgaha bırakıp tek kelime etmeden yine arkasını dönüp gidiyordu. Süreyya da ona seslenmiyor. Kadının yine kafasını kaldırıp çiçeklerden hiçbirine bakmadığına şaşkın, onun hayatının bir köşesindeki habersiz ve davetsiz varlığını sürdürüyordu. Böylece devam ettiler sonbahara kadar ve kış sonbaharda saklanıyordu. O günün öğleden sonrası bir gerginlik, bir yetmişlik duygusu eziyordu Nursel'in göğsünü. Son bir vuruşa daha ihtiyacı vardı. Her seferinde olduğu gibi son bir vuruşa daha. Başka değil. Sözdü. Son bir taneye daha sadece. Sadece biraz mal. Kötü bir günü, kötü bir hayatı. Her şeyi geride bırakmaya yeterdi. Birazcık. Fakat bu sabah her zaman vardığı kapıdan müşterilerin azaldı kızım gerekçesiyle uzaklaştırılmıştı. Bugün mal filan yoktu, yarındı, o da belkiydi. Olanca parasıyla sabah seherinde evden uzak bir marketten aldığı birkaç şişe içkiyle dönmüştü mahalleye. Yine sualsiz yukarı çıkmış, evin kapısını ayağıyla itmiş ve kapatmıştı. Bir huzur esintisi hissetmişti hemen. Bir şekilde evinde sayılırdı. Yarındı, o da belkiydi. Gün boyu geceyi yaşadı Nursel. Bir kadeh içip üç kadeh ağlayacak zamanları çoktan aşmıştı. Yarasını içkiye, alkole barındırmakla onulmasını sağlayamıyordu. Kendi kendine hiç yapmadığı kadar çok konuştu o akşam üzeri. Belki yeterince uzun konuşursam bir anlam ifade ederler diye umuyordu. Olmadı. Varlığı her geçen an bir soru işaretine, soluk alıp veren bir çatlağa dönüşüyordu. Kalktı, oyalanacak bir şeyler arandı. Birden beri yanda, yuvarlandığı yerlerde leş gibi bir tulumun içinde eline geçirdiği gazete parçasını kemiren bebeğini fark etti. Onu en son ne zaman yıkadığını hatırlamıyordu bile. Belki en son ne zaman doyurduğunu da, kucakladığı bebeğini emzirmeye çalıştıysa da çocuk memesinden başını çevirdi. Demek ki toktu. Allah Allah, ne ara yedirmişti ki bu çocuğu? Dert etmedi. Gitti, mutfakta emayesi dökülmüş bir çaydanlıkta musluk suyu ısıtmaya koyuldu. Arka odadan plastik pembe bir leğen bulup çıkardı. Bekledi. Su kaynayınca leğene boşalttı hepsini. Aklı başındaydı canım. İçine lavabodan soğuk su da ilave etti. Sonra parmaklarıyla leğendeki suyu yokladı. Anlayamadı sıcak mı yoksa soğuk mu olduğunu. Elleri hissizleşmişti sanki. Harmandı. Kaç gündür hem de. Leğeni banyoya yarı bıraktıktan sonra kararmış bir kesenin arasında sıkışıp buruşmuş bir parça sabun kalıbını içine attı. Kas katı kesilmiş sabun suyun sıcaklığı ile gevşemeye başladı. Odadan bebeğini aldı, üzerine neredeyse yapışmış tulumunu çıkardı, kokladı. Ekşimsi bir bulaşık kokuyordu. Banyoya döndü bebekle. Sahiden dikkat ediyormuş gibi usulca yatırdı onu leğenin içindeki suya. Bir eliyle başının altından yakalamıştı. Minik bebek bir iki kere debelendiyse de teslim oldu çabucak suyun ılığına. Nursel sabunu köpürtmeden şöyle çocuğun iyice ortaya çıkmış göğüs kemiklerinin yok sayılacak göbeğinin üzerinde dolaştırdı. Sonra aynı eliyle avuç avuç su akıttı üzerine. Tekrar tekrar bir şekilde ruhu bedeninden uzaklaşmıştı. Son yaptığı hareketler ezberinde kalmış, onları yineliyor gibiydi. Birazcık mal diye geçişti aklından düşünceler. Biraz, bir kerecik daha ne olur? Şu müşteriler gelse de ne lazımsa versem yeter ki. Sırtından akan ter damlalarının her biri birer buz parçası gibiydi ve yanındaki diğeri de bir kor parçası. Terliyor muydu, titriyor mu? Elleri titremeye, sesi çatallanıp yerine oturmamaya başladı. Avuçları yanıyor, alnından tutulup sanki eğildiği yere doğru çekiliyordu. Aynı ezber davranışlarla ayaklandı. İki yanından tuttuğu leğeni kaldırıp içindeki suyu ansızın oturağa kırık alafranga tuvaletin içine boşalttı. Çığlıksız bir patırtı yuvarlandı tuvaletin içine. Çığlıksız ve çıplak bir ses. Aman Allah'ım diye sıçradı dikilmekte olduğu yerden Nursel. Bebeğini kafaüstü tuvaletin içine dökmüş düşürmüştü leğendeki banyo sularıyla beraber. Zayıf gövdesi yana esnemiş, başı lağım giderin çukuruna sıkışmış vaziyette çırpınıyordu bebek. Bacaklarından ve belinden yakalayıp çıkardı yavruyu oradan. Hemen sarıldı kucağındaki minik bedene. Bir an boğulacak gibi olan zavallı yavrucak üst üste yutkunuyor, soluk vermeye çalışıyor, iç çekiyor fakat ağlamıyordu. Ah canım, ah canım diyerek ön odaya koştu. Artık hiç de genç görünmeyen kadın yatakla duvar arasında sıkışmış bir battaniye ile kuruladı yavrusunu. Çocuk toparlanmıştı. Birkaç kez öğürmüş, boğuluyormuşçasına dilini ite ite yutkunmaya gayret etmişti ya, şimdi iyi görünüyordu. Onu o vaziyette bırakıp kalktı Nursel. Ağlamak, haykırmak istiyordu ama mecali yoktu. Ne kurtarmaya ne de kurtarılmaya. Banyoya gitti amaçsız, geri geldi sonra. Yığıldı kaldı yer yatağın üstüne. Halıya yapışmış lekeler gülüyordu sanki ona, ondaki lekelere. Pişman, kızgın ya da isyankâr değildi. Sadece yorulmuş hissediyordu. Şimdi daha da susamış, daha da çok arzulamıştı kör olasıca uyuşturucuyu. Bir şişe daha içki aldı kendisine. İçti, içti. Göğüs kafesinde çırpınan zavallı hayvanı sakinleştirmiyor, ehilleştirmiyordu içtikleri. Tavana diktiği gözlerin önüne, tatmin ettiği sayısız adamın boşaldıkları anlardaki yüzleri belirdi. Eğilmiş, kaymış terli yüzler, zihnine kazınmış, silinmeyen kirli yüzler. Öğürdüyse de doğrulabildi yine. Kalktı, pencerenin önüne yürüdü. Perde niyetine gerilmiş, dikişsiz kumaş parçasını araladı. Yalnızlığın anahtar anlarında hep yattığı gibi dışarıyı seyretmeye başladı. Hemen aşağı kattaki çiçekçinin de aynı anda aynı yöne bakmakta olduğundan habersizdi. Uzakta batan güneş yüksek binalardan birinin pürüzsüz cephesini aleve kesiyor, bina da devasa bir meşale gibi parıldıyordu. Çürük duvarlara yaslı, alçak kızıl çatılar ise insanın gözünü almanın sessiz gayretindeydi. Pas rengi bir mahalle gecenin sinti karanlığına teslim olmadan önce toprak rengine bürünüyordu. Güneşin küçük ölümüydü bu. Bu gece uzun olacaktı. Yoksunluğu bir krize dönüşecek, Nursel derin acısıyla yüzleşmek zorunda kalacaktı. Ne akrebin zehri ne yelkovanın boyu yetmeyecekti zamanı durdurmaya. Az sonra gecenin karanlığı odasına dolmaya başlayacak, Nursel günahlarından öte bir bağışlanma için yalvaracaktı. Gecenin alkol damlaları tükenecek, saatin tik takları bir çıngıraklı yılanın sesine benzeyecekti. Kendisi ise çaresiz sabahı bekleyecekti. Biliyordu, bu gece zor olacaktı. Ve kendisi bilmese de Süreya onu dinliyor, izliyor olacaktı. Baştan azap baskın değildi, sütten kesilmiş bir çocuk gibi kavrulur hissetti ilkin, zor bela yapabildiği kahveden bir yudum aldı. Hala kaynar denecek kadar sıcaktı suyu ve dilinde bir yanma hissi yaşattı ona. Bir zehrin tadı gıdıklanmaya başladı sonra damağında. Uzakta duvar saatinin çarkı yolmaksızın saniyeleri sayıyordu. Dikkatini başka yere vererek içinde kabarıp büyüyen bu arzuyu ezmeye çalıştı. Göğsünde çığrışan iblislerin suskunluğu sırasında uyumaya yeltendi. Olduramadı. Uyumak için çok hasta, uyanık kalmak için de çok yorgundu. Sanrılı, müptela ve kötücül olduğunu duyumsadı her soluğunda. Az ötede yüz yuvarlak bir damlacık öbek gibi büzüşüp uyuyakalmış bebeğini görecek durumda değildi. Bebek onun için hasta bir köpek gibi uykudaydı en azından. Pencereden sızan ışık huzmesinin düştüğü yere çöktü. Şiddetli bir spazmla iki büklüm olmuştu. Bir an kusacağını sandı. Midesinden gelen safra gırtlağını yaktı. Hayır, sancı geçti. Bu durumdan hiç kurtulamayacaktı. Bu lanet maddeler derinliklerine kadar nüfuz etmişti. Kanında sadece uyuşturucunun tedavi edebileceği bir bozukluk, bir eksiklik vardı. İlacı şırınganın ucundaydı. Krizin geçmesi demek, sıkılmanın başlaması demekti. Can sıkıntısının ve çokça da aşağılık hissinin. Kusursuz bir kusurdu bu. Kalan içkisinin son damlalarını da yudumladı. İçerken sanki gecenin birikmiş karasını, zehrini emiyordu. Burnu akıyor, kokuşmuş biri halini alıyordu. Geçen zaman acı veriyor ama arındırmıyor, aksine daha da yaralıyordu. Yoksunluk krizi yükselmeye başlamıştı. Bir burulma, bir alev kuyruk sokumundan ensesine kadar tırmanıyordu. Bütün sinirleri burkuluyor, iç organları dışa doğru bedenin çeperlerine basınç yapıyordu. Camı açtıysa da saniyeler boyunca nefes almayı beceremedi. Toptan bir uyuşukluk ve kurşun gibi ağırlaşmış sinirlerle içeri bıraktı kendisini. Baygın uyku haliyle sanki ıslak bir harcın içine yatırılmıştı. Şakakları nabız sayıyor, diş etleri çekiliyordu şimdi. Konuşmaya kalkıştı, tükürür gibi bir tıslama çıktı çarpılmış dudaklarından. Saçma, sarsıcı bir ezilme yaşıyordu. Dizlerinin üzerinde ilerleyip buruşuk paketinden bir sigara çıkardı, zorla yaktı. Kendi resmettiği bir duman bulutunun arasından bakıyordu artık. Gitgide ışığa tahammülü azalıyordu. Lambalar yanıp yanıp sönüyor, nedensiz titriyor ve gözünü alıyordu. Işık sanki gözlerine ceza gibiydi. Beraberinde en ufak bir çıtırtı, en ufak bir ses kocaman bir gürültüye dönüşüyordu. Bir çığ gibi içine düşüyor, oradan yuvarlanıyor, bir kulağından diğerine doğru akıyordu her bir tıkırtı. Yatmak için gazete kağıtlarının, giysi yığınlarının ve bir takım bez parçalarının altına sığınıyordu. Oracağa büzüşüp yatıyor, üstünü örtemiyor, daha çok altına sızıyordu onların. Çocuğun örtündüğü, aslında kurulandığı battaniyeyi çekiştirip altına giriyor, terliyor, teninden çıkan sarı irinsi ter her yerine daha yapışkan kılıyordu. Kötü bir kokusu vardı, çok kötü. Ve kafasını battaniyenin altına her soktuğunda yanında başka birilerinin de olduğunu sanıyor. Bir kez daha oradan, örtünün altından kaçmaya çalışıyordu. Duvarlar gittikçe yaklaşıyordu. Korkuyordu da artık. Aralarında sıkışıp ölecekti. Dört duvarlar üstüne üstüne geliyor, oda küçülüyor, biraz daha, biraz daha daralıyordu. Soluk alamıyordu. Ciğerlerine devamlı alışkanlığı azalmış, kirli bir su çekiyordu sanki. Biraz daha nefese ihtiyacı vardı. Biraz daha havaya. Hava yoktu. Yutkundu o da. Kasılmalar, bulantılar, seyirmeler vücudunun her yerine yayıldığı sırada güç bela kalkıp helaya attı kendisini. Kafasını içine gömdüğü tuvalete bayılana kadar övürdü ve kustu. Göz çukurları karşı konulamaz bir basınçla dışa vuruyor, kendini yitirircesine canı yanıyordu. Çabuk ayıldı ama helada dizlerinin üzerine düşmüş, boğazını yıkayarak kurtulmayı hayal ediyordu şimdi. Ve yeniden kusmaktan korkuyordu. Kalkmadan taharet musluğuna uzandı. Yüzüne fışkıran soğuk su ile arınmaya çalışıyor, sancı ile açtığı ağzına dolan suyun yutamadığı tükürüğüyle karışıp akmasını sağlıyordu. Musluğu kıstı, geriye yaslandı, bir an böylece duraladı ve klozet deliğinin üzerine yeniden büzüldü. Bu sefer musluğa da erişemedi. Elini daldırdı tuvaletin gider suyundan, birkaç avuç su çarptı yüzüne. Daha çok acısın istiyordu canı bazen. Bir daha hiç doğrulamayacak kadar dibe inmek istiyordu. Bir daha hiç kalkamayacak kadar. Titriyordu. Ağzından derin nefesler çekiyor, yutkunmamaya çalışıyordu. Yutkunsa sanki iki köpükçük tükürükle yeniden şiddetle zangırdayarak kusacaktı. Geçiyordu krizi. Hissediyor, biliyordu bunu. Ateşi birazdan sarsılmalarla beraber bir üşümeye ve titremeye dönüşecekti. Vücudundaki kan buz kristallerine dönüşüp damarlarını soğukla yaracaktı içten dışarı doğru. Uyuşturucunun süngere çevirdiği beyninde hiçbir düşünce sağlam ve yerleşik kalamıyordu. Sırtını kaba sıvalı duvara verdi ve kıçının üstüne çöktü. Bir kolu hala klozetin kenarında, eli içindeki gider suyuna değer vaziyetteyken sol kolunu çekili dizinin üzerine şırınga bekleyen müptela gibi uzattı. Renkten renge halkalar taşıyan koluna baktı ve alaycı ve acı bir kahkaha attı. Kısacık. Delik deşik derisi bir kabuk kadar sertleşmiş, içindeki etler ise çürümeye yüz tutmuştu. Vücudu artık tanınmaz olmuş, ruhunun paralanmış giysisi gibiydi. Cildinde renk katmanları oluşmuştu, sanki içten içe yanıyormuş gibi. Avuçlarıyla omuzlarını kavradı ve biraz daha içine büzdü bedenini. Üşümeler ve terlemeler arasında bir yerlerde sıkışıp kalmıştı. Gözlerinin akına varana kadar her yanı sapsarıydı. Sadece idrarı kırmızı. Yarı oturup kaldı tuvalette, idrarını da tutamamış, ayak bileklerine kadar kendi sidiğinin ortasında kalmıştı. Odasına dönmek istedi, uyku için yalvarmak istedi, ağlamaktan çok iniltili mırıltılar döküldü dudaklarından. Acının üstesinden kendisine acıyarak gelmeye çalışıyor fakat beceremiyordu. Kalkmadan sürünerek, daha çok bedeninin belden altını peşinden sürüyerek heladan dışarı çıkmaya çalıştı. Ansızın tükenen gücüyle yüzüstü kendini zemine döşeli taşların üstünde buldu. Farkında bile olamadan yerde, o eşikte uyuyakaldı. Yoksunluk krizi şimdilik vücudunu ve ruhunu terk ediyordu. Neden sonra gözlerini araladığında kriz ardında harap bir beden ve kırık bir ruh bırakıp gitmişti. Geride bıraktığı enkaz bedeninse parmağını kıpırdatmaya dahi hali yoktu. Direndi, ön odaya dek süründü. Bebeği onu en son hatırladığı yerde masum ve günahsız uyuyordu. Dakikalar hala saatlerin ibrelerine ağırlık yapıyor, yürümelerine engel oluyordu. Duvardaki saatin kadrını sabahın ikisini vuruyordu. Az sonra üç oldu. Uykunun insanın çevresindeki dünyayı dondurduğu, durgunluğun geceye insanlar üzerindeki her hakkı, özellikle de korkutma hakkını tanıdığı o saatte yalnız göz kapaklarını kıpırdatabilirken, ah şu başa dönüşleri saatin ve ah şu başa dönmeyişleri zamanın diye bağırdı içinde kısık bir ses. Gerçekten kimin için vardı Nursel? Şafak sahneye çıkmaya hazırlanıyordu ya, onun alkışlayacak dermanı yoktu. Hayat ona siyah beyaz görünüyordu, eski, terk edilmiş, hatırlanmayan. Bütün gece Nursel'in çığlıklarına, öğürmelerine kulak kabartmış olan Süreyya, çiçeklerinin arasında olacakları beklemekteydi. Gece boyu uyuyamamış, üst kattaki kadının sesinden ayrı, sessizliğinden ayrı anlamlar çıkartmıştı. Sabaha karşı sonlanan baharın ilk çiseleri düşmeye başlamıştı. Kendini yerlere vuran damlacıkların arasından yan taraftaki dış kapının kapandığını işitti Süreyya. Uyuklamaya başlamış, oturduğu koltuğun üzerinde başını taşıyamaz olmuştu. İlkilerek sıçradı yerinden. Çıkan Nursel'di. Kadıncağız sabaha kadar haykırışlarla çırpınmış, şimdi de en erken bir saatte yarı çıplak sokaklara çıkmıştı. Bebeği de kucağındaydı ve çocuğun sırtında ayaza çekmeye meyletmiş havaya hiç de uygun olmayan yazlık bir tulum vardı. Aslında önce onu evde bırakmayı düşünmüş, fakat karnı acıkmış olan bebek mızmızlanmayı kesmemişti. Arkasından annesi de besin olduğu iddiasında bir parça bayat, küflü ekmek ve çürümüş domates bırakmıştı bebeğin yanına. Fakat hemen vazgeçmiş, bir gün evvelsinden beri toparlayamadığı kafasında bir küfür savurmuş, bebeği de kucakladığı gibi zehrinin peşinden yollara koyulmuştu. Kadın koşar adım yola çıkmış, Süreyya onu gözden kaybetmemek için soluğu daralana kadar hızla yürümüştü peşinde. Nursel zehrini, Süreyya da Nursel'i takip ediyor, aralarında bir bebek, anası onu nereye koyarsa orada bekliyordu. Nursel'in gözleri giderek artan yağmurun altında birer kristal tanesi gibi parlıyor, kirpiklerin üzerinde damlacıklar biriktiriyorduysa da o çisentiyi aldırmıyordu. Bir tek rengarenk arabalarla dolu caddedeki alıcı ayrıntılar bir iğne gibi gözlerine batıyordu. Görüşünün geceden kalma hassasiyeti devam ediyordu. Onun dışında gelip geçen herkes isimsiz yüzler ve yüzsüz isimlerden ibaretti onun için. Bebek en az 40 adım arkalarındaki Süreyya'nın bile görebileceği şekilde üşüyor, titriyor ve iç çekiyordu kadının rahatsız kucağında. Şuursuz görünen adımları kadını yine aynı eski evin tahta kapısının önüne sürüklüyordu belli ki. Ancak bu defa sokağın başına. Süreyya'nın onu devamlı durup izlediği elektrik direğinin yanına geldiğinde yavaşladı Nursel. Şöyle bir etrafına bakındı, kararsız kaldı. Tuttu bebeğini ağzına kadar dolu olan bir çöp konteynerinin üzerine usulca bıraktı. Anlaşılan niyeti malum tahta kapıyı kucağında bebek olmadan çalmaktı. Yoksa kendi öz çocuğunu terk etmiş değildi. Öyle bir şey yapacak olsa çoktan yapardı bunu, diye yargıladı onu Süreyya. Sahiden de kadın çocuğu sağından ve solundan destekleyerek çöp bidonunun en üstünde konmuş bir parça kırık kontrplan üzerine yatırdığında ''Ses çıkarma Emi, hemen geleceğim.'' diye tembihte bulunmuş, sesi de Süreyya kadar ulaşmıştı. Tekrar kaçamak bakışlarla etrafı inceleyen kadın daha da hızlanmış adımlarla koştu menziline. Kapıyı yumrukladı, açan olmadı. Yeniden ısrarla vurdu, bu kez gençten bir herif belirdi kapıda. İçeri girmek için hamle eden kadını kolundan tutup dışarı itti ve kapıyı yüzüne çarptı. Bir daha dayandı kapıya Nursel. Bu sefer bir kadın açtı kapıyı. Pazarlık uzadı, sesler yükseldi, anlaşılmaz seçilmez vaatler verildi ve en nihayet Nursel avucuna tutuşturulan ufacık bir paketin vücuduna yaydığı ısı ve hazla geldiği yönden eve doğru sekerek koşmaya başladı. Sabahtan beri tutturamadığı kadar dümdüz gidiyordu adımlarında. Nasıl? Diye irkildi Süreyya. Nursel önce bebeğini bıraktı çöp konteynerin, sonra da kendisinin önünden hiçbirini fark etmeden ya da tanıyamadan geçip giderken kendisini sunacağı zevkin müjdesiyle kör olmuş kadın, bebeğini bir çöp bidonunda unutmuş, coşkuyla damarlarını sahte bir ateşle yakmaya gidiyordu. Konteynere bakmaya yeltenen Süreyya, bebeğin üzerine annesi tarafından desteklenerek konduğu tahtaların arasından aşağı bidonun diplerine kaymış olduğunu gördü. Artık seçilemiyor, zayıf çığlıkları ve çırpınışları işitilemiyordu. Kulak kabartan Süreyya o sokağa doğru gelen çöp kamyonunun motorunun ve çöp öğütücü dişlerinin homurtusu arasında bebeğin çığlıklarını duyabilen tek kişiydi. Unutulan mahallenin çöplerinden ayda bir de olsa toplandığı gündü. Çöpçülerin bu patırtıda bebeği görüp fark etmesi olanaksızdı. Kıpırtısı seyretti önce, biraz daha az sonra sırtını dönmüş yürüyordu. Vicdan, Tanrı'nın içimizdeki tebessümüydü. Nursel çoktan eve varmış olmalıydı. Varmıştı da ve unutmuştu da, unuttuğunu bile unutmuştu. Elinde tuttuğu paketin yüreğine saldığı kavuşma heyecanı ile bebeğini, hatta kendi bebekliğini de unutmuştu. Ölümün kuru ayaklarıyla evin yolunu tuttuğundan habersizdi aniden köşe başında beliren devasa çöp kamyonuyla rastlaştığında. Şimdi evin kapısı önünde çökmüş, önünü gerisini düşünemeden kaşla göz arasında hazır etti sıvıyı içine boca etmekle meşguldü. Şırınganın iğnesini yaladı onu koluna saplamadan önce. Bebekleri kaymış gözlerini yumdu derin nefesleri arasında. İğneyi batırdığı yerden hafif kan sızdı. Azıcık bir damlacık kan. Kana bile benzemiyordu. Sulu, pembe bir sıvıydı. Kırmızı bile değildi tam olarak. Sen, dedi vücuduna ve zihnine nüfuz eden zehre, sen her şeytanın günahlarından vazgeçtiği o ansın. Hayatı yalandı. Bitti. Kül oldu ve gözlerini yumdu yine. Uyandığında fark etmedi ilkin nerede olduğunu. Bedeni alınmış, berrak bir bilinç kalmıştı sanki geriye. Ayak parmaklarını geren bir kasılma anımsattı ona maddesini. Ellerine dayandı, doğruldu kalçasının üzerine. Akşam çökmeye başlamış, bildiğin yağmur bastırmıştı. Hatırlamaya çalıştı. 4. ayrımın sonu, sayfa 72.